Mutluluk. Zülfü Livaneli. 6. kaset, 2. yüz. Sayfa 220. Yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı artık. Allah onu doğumundan itibaren sevmemişti, durmadan cezalandırıyordu ve sonunda getirip bu köprünün tepesine, uçurumun başına dikmişti işte. Zavallı Cemal sadece bir araçtı. Allah'ın arkasına diktiği ve kendisini öldürmekle görevlendirdiği bir araç, bir zavallı katil. "Cemal abi," dedi, çıkan sesin cesaret yüklü tonuna ve sükunetine kendisi de şaşırarak. "Cemal abi, eski günlerimizin hatırına senden son bir şey diliyorum. Ne olur, gözlerimi bağla. Aşağı uçarken kayaların bana doğru geldiğini görmeyeyim. Uçurum beni hep çok korkutur, rüyalarıma girer. Bunun için kurban olayım, gözlerimi bağla. Kayaları görmeyeyim." Konuşması küçük bir hıçkırıkla kesildi. Cemal cevap vermedi ama bir süre sonra Meryem onun giysisinin hışırtısını ve lastik altlı ayakkabılarının ıslak betondan ayrılırken çıkardığı hafif sesi duydu. Cemal kendisine yaklaşmıştı, tam arkasında duruyordu şimdi. Başındaki yemeninin çözüldüğünü fark etti. Cemal yemeniyi katlıyor ve bir göz bağı gibi şerit haline getiriyor olmalıydı. Sesler bunu söylüyordu. Bir süre sonra yemenisi gözlerinin önüne kondu ve arkadan sıkıca bağlandı. Saçları firketeyle topladığı için yemeni kalkınca ensesi çıplak kalmış ve ürpermişti. Bu ürperti içinde kendisine iyice yaklaşmış olan Cemal'in sıcak nefesini hissetti. Cemal yemeniyi iyice sıkmış olmalıydı çünkü gözleri acıyordu. Ama artık bu dünyayı görmediği için eskisine göre daha iyiydi. Ne var ki bu kez de ortalığı görememekten dolayı öne arkaya sallanıyor ve düşecek gibi oluyordu. Zaten ne fark ederdi ki artık? Biraz önce Cemal'e seslenirken içini kaplayan sükunet yerini yine telaşlı yürek çarpıntılarına ve kulak uğuldamalarına bırakmaya başlamıştı. Hızlı hızlı nefes alıp veriyor ve bütün kanının başına hücum ettiğini duyuyordu. Biraz önce bastırdığı korku yine çirkin bir kuş kanadı gibi kanat çırpmaya başlamıştı içinde. Kulaklarındaki uğultudan başka hiçbir şey duymuyordu. Koca İstanbul içinden kurşun sıksan geçmez bir sessizliğe gömülmüştü. Ölmeden önce iyi insanları düşünmeye çalıştı. Annesini gözünün önüne getirmeye uğraştı ama ömrü boyunca olduğu gibi onu yine Ermenilerden kalan konağın üst katındaki yatak odasının kapısında uzun beyaz bir gecelik giymiş ve elinde lamba tutarken karanlıkta yarı ışıklı, yarı gölgeli haliyle gözünün önüne getirebildi. Annesini daha fazla canlandıramamıştı hiç. Bunun üzerine bibisini düşünmeye başladı. Kasabadan çıkmadan önce bibisinin en son anda kendisine bakan yaralı gözlerini ve bağışlanmasını dilediğini hatırladı. Ama fark etti ki bu iyi ve kendisine kötülük yapmamış insanları düşünme korkusunu daha da arttırıyor. Yılan gözlü döneyi kendisini oda kapısında ağlatıp yalvartan ve bir güle güle yavrum demeyen, oysa onu nereye gönderdiğini çok iyi bilen taş yürekli teyzesini düşünmek de ona çaresizliğini daha çok hatırlatıp içini karanlık bir öfkeyle dolduruyor. Aklı yine tavuklara kaydı. Bacakları kırılmış, kanatları kan içinde yerde yatan tavuklara ve Cemal'e. Meryem tam bunları düşündüğü anda Cemal onu itmek için iyice yaklaşmış durumda, Meryem'in ince narin boynundan aşağı süzülen bir ter damlası gördü ve ecel teri diye düşündü. Berrak, düzgün, bir yağmur damlasına benzeyen saydam ter narin boyun kavisinden aşağı aktı gitti. Cemal bu boynun ne kadar ince ve çelimsiz göründüğünü düşündü. Yukarı toplanmış saçlardan kurtulmuş birkaç ince kumral saç telinin esen rüzgarda uçuştuğunu gördü. Sonra kızın göğüs kafesine sığmayan ve artık denetleyemediği güçlü soluk alışverişlerini duydu, omuzlarındaki belli belirsiz seyirmeyi fark etti. O sabah kararlılıkla evden çıkıp Yakup'un tarif ettiği yönde tarlalara düştüğü zaman kendisinin yine dağlarda PKK takibinde sanmasına yol açan bir duygu yayılmıştı içine. Ayakları çamura gömülüyor ve öğretildiği gibi yağmur altında hızla yol alıyordu. Böyle saatlerce yürüyebilirdi. Bütün bir gün ve gece sürdürebilirdi bu tempoyu. Ama bir süre sonra arkasından gelen kızın nefes nefese kaldığını, o kadar koştuğu halde kendisine yetişemediğini ve birkaç kere tökezleyip çamurlara yuvarlandığını, yine de gayret göstererek sesini çıkarmadan onu izlemeyi sürdürdüğünü görmüş ve bunun üzerine ona belli etmeden biraz yavaşlamıştı. Yola çıktığından beri bu kızla herhangi insani bir yakınlık kurmaması gerektiğini hissediyordu. Bir yırtıcı hayvan içgüdüsüydü bu ve zalimlik bir tercih değil, yapılan işin gereğiydi. Bu yüzden birlikte geçen çocukluklarına ait en küçük bir anıyı bile aklına getirmemeye, onu bir yabancı olarak kabul etmeye özen göstermişti. Akılla değil de içgüdüyle. Şimdi de çelimsiz gövdesiyle sırtı kendisine dönük dikilen kızın nefesinin ağzından taştığını duyuyor, ensesindeki ürpertileri izliyor ve ondan kendisine doğru gelen tarçın gül kurusu karışımı kokuyu duyabiliyordu. Cemal içindeki kararlılığın zayıflamaya başladığını ve Meryem'i bir insan, hem de çocukluğundan tanıdığı, gülüşünü, heyecanını, mızıkçılıklarını, hastalıklarını, çember çevirmesini, kuş yuvalarına tırmanmasını bildiği bir insan olarak hatırlamaya başladığını gördü. Evin büyük kapılarının açılıp atı başından tutarak yönlendirdikleri ve at arabasını ters olarak hayata soktukları geliyordu gözünün önüne ve bostandan getirilip oraya yıkılan kavunların acı kokusunu duyuyordu. Meryem'le kelekleri taşa vurarak parçalamaları ve ağızlarını yarım keleklerin içine daldırarak her yanlarından sular aka aka yemeleri gözünün önüne geldi. Temsili kurtuluş töreninde Rus askeri rolünü oynarken Memo'nun indirdiği dipçiği morarttığı şakağına Meryem'in kendir tohumunu ezip bir tülbentle bağlaması, kendirin kokusuyla birlikte şöyle bir esiyip geçti. Döven sürmeye gittikleri günün akşamındaki korkunç kaşınmaları ve birbirlerinin sırtını kaşımalarını hatırladı. Bunca zamandır korumuş ve en ufak bir delik bile bırakmamış olduğu savunma duvarları birbiri ardına yıkılıyordu şimdi. Bunu fark ettiği zaman öyle bir telaşa kapıldı ki hemen Meryem'in işlediği günaha yoğunlaştı. Askerde kendilerine öldürecekleri düşmanın insan olmadığı öğretiliyordu. İnsan değildi onlar, başka bir şeydiler. Önünde duran da artık çocukluğunu bildiği küçük kız değildi, bir kadındı. Hem de lekelenmiş, boğazına kadar günaha batmış, ailesinin yüzünü yere indirmiş, isimlerini beş paralık etmiş, babasını ve amcasını rezil etmiş bir kadın. Aile bu utançla yaşayamazdı ve asırlardan beri bu işin kuralı konmuş, cezası belirlenmişti. Allah'ın isteğiydi bu. Babasının belirttiği gibi Allah'ın kurallarına karşı gelinemezdi. Hem Emine'ye kavuşmasının önündeki tek engel de bu günahtı. İçinden Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kendisini daha küçük bir oğlan çocuğuyken babasının emriyle bir kurban bayramı sabahı ayakları ve gözü bağlı kınalı bir koçun boğazına ilk bıçağı çaldığı andaki gibi hissetti. Orada da aynen böyle öldürmeden önce dua etmişti. Bu kez yüksek sesle tekrar etti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve o anda önündeki beyaz enseden peş peşe kayan üç ter damlası gördü. Daha minikti bu damlalar ve daha çabuk kayıyorlardı. Meryem'in artık nefes almakta zorlandığını, içine havayı çekmek için bir çığlık sesi çıkardığını duydu ve kıza korkunç öfkelendi. Rezil, aşağılık mahluk, manyak orospu, kepaze, iğrenç, kirli, günaha batmış. Ve sonra içinde biriken acıyla kıza vurdu. Meryem başına inen insafsız darbeyle savruldu, korkunç bir çığlıkla ne olduğunu bilmediği bir karanlığa yuvarlandı. Hızla yere çarptığını hissediyordu. Ağzına çamur tadı taşıyan pis bir ıslaklık bulaşıyordu. Başının bir yanı kopmuş gibiydi. Ama aradan bir süre geçince gözü bağlı olarak yattığı yerde yanağına değen soğuk ve ıslak zemini hissetti ve hala soluk alıp vermekte olduğunu anladı. Garip bir biçimde yüzünün sol yanı hariç bir ağrısı da hissetmiyordu. Hatta biraz önceki yoğun ve kurşun geçirmez sessizlikten sonra şimdi uzaktan gelen sesleri duyuyor, trafik homurtularını, uzak ezan seslerini ayırt edebiliyordu. Bir süre nefes almaktan korkarak öylece olduğu gibi yattı. Sonra yavaşça gözündeki bağı sıyırdı ve ilk olarak yüzünün dayandığı ıslak betonu, sonra köşeye yığılmış olan çirkin taşları ve biraz başını çevirince de 3 adım ötede yere çömelmiş duran karaltıyı gördü. O anda içine güneş doğdu sanki. Kara bulutlardan sonra görünen rengarenk gökkuşağına benzer bir ferahlık ve o gri, sevimsiz günü al bir yazmayla dalgalandıran bir sevinç hissetti. Ölmemişti. Uçuruma savrulmamıştı. Daha da önemlisi, 3 adım ötede gördüğü yere çömelmiş gölgenin, yani Cemal'in durumu bu işin artık hiç olamayacağını anlatıyordu. Artık Cemal onu öldüremeyecekti. Yalnız Cemal değil, hiç kimse öldüremeyecekti. Kapıları yüzüne kapatıp kendisini ölüme yollayan o olmaz olası ailesini yenmişti. Onların kötülük dolu hesaplarını boşa çıkarmıştı. Yemeniyi sıyırdı, yüzünde müthiş bir zafer anlatımıyla doğruldu ve tokattan morarmış sol şakağının acısını bile duymadan Cemal'in yanına gitti. Cemal yere çömelmiş, kollarıyla dizlerini sarmış, öne arkaya sallanıp duruyordu. Artık acı çeken oydu, Meryem değil. Meryem Cemal'e öyle bir özgüven ve şefkatle eğildi ki, sanki bu küçük kızın bedenindeki bütün koruyan, kollayan, gözeten, esirgeyen enerji altüst olmuş, Cemal'i sağaltmak için dalga dalga ona doğru akıyordu. Yıpranmış ve ıslanmış ceketinin omzuna dokundu. "Hadi Cemal abi," dedi. "Kalk gidelim. Burada ıslanmanın alemi yok." Çocukluk yıllarından beri ilk kez olağan ve gündelik bir biçimde seslenmişti ona ve dün düşünülemeyecek olan bu durum hiç de garip kaçmamıştı. Cemal kızın kendisine uzanan elini sertçe itti. Ama sonra uysal bir çocuk gibi onun sözünü dinledi, ayağa kalktı ve yine ona hiç bakmadan yürümeye koyuldu. Ama bu kez dağ komandosu adımlarıyla değil de halsiz adamlar gibi yavaş yürüdüğü için Meryem yanında gidiyor ve ona yetişmek için hiçbir güçlük çekmiyordu. İçinde Cemal'e karşı müthiş bir minnet ve şefkat duygusu vardı. Elinde taşıdığı incecik, rengi kaçmış siyah oyalı yemenisini bir zafer şalı gibi özenle başına bağladı. O çamurlar içindeki harap mahallede elektrik direğinden yüzlerce kablonun kuru sarmaşık dalları gibi fışkırdığı evlerin arasında yürürken, biraz sonra Yakup'un gecekondusuna girdikleri zaman herkesin önce bir şaşalayacağını, sonra bu adı konmamış önemli olayı sanki önemsizmiş gibi geçiştirmeye çalışan, küçük bir aile sırrı konumuna getiren bir tutum benimseyeceklerini sezebiliyordu. Öyle de oldu. Önce suskunluk, sonra ilgisiz sözler mırıldanma ve nihayet konuyu çocuklara, televizyona, Hizbullah operasyonuna ve daha binbir ilgisiz şeye getirme faslını atlattıktan sonra hepsi rahatladı. Hatta öylesine ki Meryem'in başını hala zonklatan ve sol yanağına doğru inmeye başlayan morluğun bile kimse farkında değilmiş gibi görünüyordu. Yakup ve Nazik bunu bilerek yapıyorlardı. Ama çocukların zaten televizyondan başka bir şey görecek halleri kalmamıştı. Yerde bağdaş kurmuşlar ve sanki doğmadan önce kendilerinin nefesi en kuvvetli hocalar büyü yapmışçasına ekrandan gözlerini ayıramadan o hayal dünyasının çocukları olup çıkmışlardı. Birbirleriyle ya da büyüklerle konuşurken, sorulara cevap verirken bile gözlerini bir saniye ayırmıyorlardı ekrandan. Her türlü gofret, zeytinyağı, kredi kartı, otomobil, gazete, sakız, banka, çamaşır tozu, margarin reklam cıngılını ezbere söylüyor ve program anonslarından dizilere kadar hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışarak bu televizyon ayinine canla başla katılıyorlardı. Meryem kendi evlerinde yasak olduğu için arkadaşlarının evinde bir iki kere televizyon görmüş ama herhalde fazla seyretme olanağı bulamadığı için olacak, hiç de esiri olmamıştı. Ama şimdi görüyordu ki Yakup ve ailesi sanki gerçek yaşamlarını televizyonda geçiriyor, gündelik yaşamlarını ise geçici olarak katlanılması gereken bir sıkıntı dönemi olarak görüyorlardı. Ekrana çıkan kadın ve erkekleri isim isim sayıyor ve uzaktan gelen akrabalarından daha iyi tanıyorlardı. Havlar gibi şarkı söyleyen sahte bir sarışının, boya küpüne dalıp çıkmış aşırı makyajlı kadınların danslarına birer birer eşlik ediyor ve aynen onların hareketlerini tekrarlıyorlardı. Bir şovmen parmağını kameraya doğru uzatarak "Ay ay ay" diye bağırıyordu ve aynı anda çocuklar da ayağa fırlayıp parmaklarını sunucuya doğru sarkılıyor ve "Ay ay ay" diyor, sonra güm diye yerlerine oturuyorlardı. Gördükleri bu yeni dünya Cemal'e de Meryem'e de çok yabancıydı. Hava geceden beri devam eden, televizyona göre Balkanlar üzerinden gelen alçak basınç sistemiydi bu. Yağmurla serinlediği için Yakup tavanda asılı duran sobaya, yani metal somyaya elektrik vermişti. Dışarıdan alınan kaçak elektrikle kıpkırmızı kesilmiş olan somya tepelerinden bastıran bir çöl güneşi gibi yakıyordu. "Üstün başın perişan. Ben sana bir şeyler vereyim. Yarına kadar onu giy. Senin elbiseyi de yıkayıp kurutalım." Mutfakta bunları söyleyen nazik yengesi bir yandan da onun elini tutup sıkmış ve gözlerine derin derin bakarak o konuşulamayan şeyi, o aile sırrı olarak ebediyen gömülen şeyi kastederek "çok sevindim" demiş ve Meryem'in kalbini kazanmıştı. Zaten başından beri iyi bir kadın olduğunu biliyordu onun. Çok dertli bir hali vardı. O kadar dertli ki neresinden başlayayım, hangi birini anlatayım der gibi bir umursamazlığa vurmuş, vaktinden önce yaşlanmaya başlamış bir genç kadın. Eve dışarıdaki çeşmeden su taşıyor, üç çocuğun bakımıyla uğraşıyor, haftanın dört günü temizliğe gidiyor ve Meryem'in ertesi gün anlayacağı gibi geceleri de Yakup'un altında mesai yapıyordu. O gece Meryem yattığı yerde başına gelen olayları bir rüya olarak düşündü. Cemal'i kendisine vuracak kadar büyük bir çaresizliğe iten şeyi anlamaya çalıştı ama daha bunu çözemeden uykuya dalıp gidiverdi. Ertesi sabah Cemal Yakup'la evden çıkmış, iki çocuk okula gitmiş, bebek de komşuya bırakıldıktan sonra Nazik'le Meryem yollara düşmüşlerdi. "Bir işim var" demişti Nazik, "sen de benimle gel. Hem biraz ucundan kıyısından da olsa İstanbul'u görmüş olursun." Sonra çamurlu tarlayı aşarak bindikleri mavi otobüste "şimdi bana nereye gidiyoruz diye soracaksın" dedi. "Çocuk aldırmaya gidiyorum, lanet olsun." Yakup kılıf takmam da takmam diye tutturduğu için ebe kadını kaç kere boyladığımı bile unuttum artık. Meryem ona bir kez daha İstanbul'da oturmak uğruna niye bu sıkıntıları çektiklerini sordu. Memlekette evleri de daha iyiydi, geçimleri de. "Ah" dedi kadın ciğerlerinin ta derinliklerinden çıkan bir yangında. "Ah, beni dinlemiyor ki, aklını İstanbul'la bozmuş. Çocuklarımı İstanbul'da yetiştireceğim diyor da başka bir şey demiyor. Oysa İstanbul bizim neyimize?" Meryem sırtından günlerdir çıkmayan ve onca korkunun, ecel terinin, iç sıkıntısının kahrını çekmiş, eprimiş elbisesini ve yemenisini yıkayıp kurumaları için astığından Nazik'in verdiği mavi elbiseyi giymiş, başına da yine onun verdiği kahverengi sarı çiçekli başörtüsünü bağlamış, başkasına ait bu giysilerin yadırgatıcılığı içinde sallana sallana ve çevreyi gözleyerek gidiyordu. Otobüs gidiyordu gitmesine de ortalıkta yine İstanbul'a benzer bir şey yoktu. Bir süre sonra doğuda gördüğü şehrin diş mahallelerine benzeyen binalar belirmeye başladı. Apartmanların altlarında bakkal, manav, berber ve elektrikçi dükkanları vardı. Bu mahalledeki durakların birinde biletçi "ebe kadın durağı" diye bağırdı ve birçok kadın indi orada. Nazik, "aslında durağın adı farklı ama herkes ebe kadın durağı dediği için böyle kaldı" dedi. Girdikleri köhne apartman gaz, lahana haşlama ve küf kokuyordu. Dairelerin kapılarının önüne erkek, kadın, büyük, çocuk demeden bir sürü çamurlu ayakkabı bırakılmıştı. Üçüncü kata çıktılar. Nazik zili çaldı. Kapıyı açan iri yarı ve yanağında siyah bir et beni bulunan kadın tarafından içeri alındılar. Bekleme odası kalabalıktı. Meryem burada gördüğü kadınların çoğuna şaşkınlıkla ve biraz da ürpererek bakıyordu. Hayatında hiç görmediği giysiler sergileniyordu burada. Kadınların kimi sadece gözlerini açıkta bırakacak kapkara çarşaflar giymişti. Kiminin başını örten kocaman ağır şallar göğüslerine kadar geliyor ve besbelli ki sarıldığı zaman boyunlarını kapatıyordu. Kimileri başlarına battaniye kadar kalın örtüler sarmışlardı. Şimdi bekleme odasında sadece kadınlar arasında oldukları için biraz rahatlamışlar ve etli beyaz gerdanları görünecek biçimde açılıp saçılmışlardı. Bu kadınların hepsi sık sık çocuk aldırır dedi Nazik. Çünkü kocaları Yakup gibi kılıf kullanmaktan hoşlanmaz. Kanser yapıyor diye hap da kullanmıyorlar. Bu yüzden burası dolar dolar boşalır. Kadınlar içeri girip 5 dakikada çıkar, eve gider ve herifin akşam yemeğini hazırlarlar. Bir de bunlar hep kocalarının attığı dayaklardan konuşup insanın içine fenalık bastırırlar. Gerçekten de Meryem'in kulak kabarttığı konuşmalar hep dayak üzerineydi. Yabani birer böcek gibi kalın örtüler altına gizlenen ve diğer insanların gözlerinden kendilerini sakınan, aslına bakarsanız gösterecek bir şeyi de olmayan bu yıpranmış kadınlar, evde gördükleri şiddeti kutsar gibi birbirlerine aktarıyorlar ve belki de böylelikle şiddeti yansıtarak rahatlıyorlardı. Acımasız yüzlerinde hiç de yakınır bir anlatım yoktu doğrusu. Yedikleri dayakları gülerek anlatıyorlardı, bir kişi hariç. Genç bir kadındı bu, güzelceydi ve yüzü korkunç bir dayağın etkisiyle morarmış, gözleri şişmiş, dudağı yarılmıştı. Usul usul, mahcup bir biçimde başına gelenleri anlatıyordu. Bir gün önce çocuk aldırmış, parasını bugün getirmek için söz vermişmiş. Ama dün gece hayatında ilk defa dayak yemiş kocasından. Çünkü dün geldiğinde diğer kadınların dayak hikayeleri üzerine yeni evli olduğunu, kocasının kendisini çok sevdiğini, üzerine titrediğini, değil fiske vurmak, öpmeye bile kıyamadığını övünerek anlatıp diğer kadınları pek kızdırmışmış. Orada bulunan tanıdık bir kadın yeni gelinin bu övünmelerini kendi kocasına anlatmış, o da doğru kahveye gidip adamı bulmuş ve ''Sen ne biçim erkeksin ki karını dövmüyorsun?'' O da gidip eve kadında car car anlatıyor demiş. Hem de herkesin içinde. Bunun üzerine fena halde onuru kırılan adam eve koşup sen benim erkeklik şerefimi iki paralık ettin. Dayağı ye de gör bakalım diyerek o gün kürtaj olmuş kadının kafasına, gözüne Allah yarattı demeden yumruklarını indirmeye başlamış. Taze gelin hem bunları anlatıyor hem de o bana kıyamaz. Ama etrafın aklına uydu diyordu hafif sesle. Yoksa bana kıyamaz, beni çok sever. Yalnız kaldığımızda hep bana güvercinim diye seslenir. Ama başkaları azdırmış kocamı. Meryem içinden düşündü ki bu lafları yüzünden o gece bir daha dayak yiyecek kadın. Sonra kara çarşafların içinde görünen soluk süt beyazı gevşek gerdanları paluze gibi titreyen kadınların kendisini de anlayışlı gözlerle süzdüklerini gördü. Sanki onların kader arkadaşı ya da sırdaşıymış gibi. Sabah kalktığında daha da morarıp neredeyse ciğer rengini almış ve şişmiş yanağını düşündü. Elbette kendisine anlayış gösterecekler ve içlerinden biraz da oh olsun diyeceklerdi. Çünkü zulüm gören başkasının da zulüm görmesini ister. Ama onlar, o paluze kadınlar, Meryem'in yanındaki morluğun bir yaşam müjdesi, bir zafer damgası olduğunu bilemezlerdi. Biraz sonra sırası gelen Nazik, alışkın bir tavırla içeri girdi ve çok sürmeden de çıktı. Sarsılmış görünüyordu. Sersemlemiş gibiydi. Burada bu işler o kadar çabuk oluyordu demek ki. Biraz dinlendikten sonra yine mavi otobüste eve dönerlerken Nazik hiç konuşmuyordu. Meryem, kadının suskunluğunu bozmamak için herhangi bir soru sormadı. Ona bir şey söylemedi. Kim bilir hangi derin dertlerine dalmıştı kadın. Hikmetinden sual olunmaz, kurban olduğu Allah'ın Nazi'yi de sevmediğini düşündü. Ve birdenbire içinden kopan bir hıçkırıkla sarsıldığını, engel olamayacağı bir ağlama krizine tutulduğunu hissetti. Gözyaşları bir sağanak gibi akmaya başladı. Otobüste önde oturanlar geri dönüp hüngür hüngür ağlayan bu garip kıza baktılar. Nazik onu omuzundan tutup sarstı, bir şeyler söyledi ama Meryem bu sözlerin hiçbirini anlamadı. Olanca gücünü toplayıp kendisini de şaşırtan bu ani ağlama krizine son vermek için çabaladı, çırpındı, başka şeyler düşünmeye çalıştı ama olmadı. Bir türlü başaramadı. Neden ağladığını bilmiyordu. Ağlama krizi en beklenmedik zamanda patlayan bir fırtına gibi bastırıvermişti. Nazik'in verdiği başörtüsünün göğsüne uzanan kenarlarını toplayıp gözlerine bastırdı. Öne doğru eğildi ve ses çıkarmamak için kendini zorladı durdu. Zayıf omuzları sarsılıyor ve arada bir kedi yavrularını hatırlatan acıklı sesler çıkarıyordu. Ne kadar uğraştıysa da incekleri durağa gelip tarlalar içinde yürümeye başlayana kadar yüreğinden yükselen kaynamayı durduramadı ve göz pınarlarından fışkıran yaşlara engel olamadı. Mahalleye iyice yaklaştıkları zaman Nazik'in yürürken çektiği acıyı gördü, kendisinden utandı. Ona destek olmak gayreti içinde ağlamasını kesmeyi başardı ama yine de arada bir gelen hıçkırıklarla omuzlarının sarsılmasını ve ağzından kedi yavrusu sesleri çıkmasını önleyemiyordu. Eve girerken Nazik ona sarıldı ve "İyi oldu Meryem," dedi. "Belki biraz rahatlamışsındır şimdi. Geldiğinden beri donmuş gibiydin." Bütün insanlığı öldürmek ya da yaşatmak. Cemal, ahmak ıslatan yağmurun altında Meryem'in suratına o korkunç darbeyi indirdiği anda elini kolunu bağlayan kahredici bir çaresizliğe kapılmıştı ve bu durum çırpıntılı lacivert Marmara Denizi'nin kıyısındaki balık haline girerken de olanca ağırlığıyla üstüne abanmaktaydı. Öldürülmek için kendisine teslim edilmiş olan kızı canlı hem de ölümden kurtuluşun yarattığı ihtirasla yaşama daha da bağlanmış bir halde ne yapacak, ne diye saklayacaktı. Dinmek bilmeyen hafif yağmurun oraya buraya yerleştirilmiş plastik kovalara tıp tıp damladığı uzun gece boyunca bunları düşünüp durmuş, boşa koyup dolmamasının, doluya koyup almamasının yürek sıkıntılarını yaşamıştı. Bir an önce trene binip memlekete gitmekten ve Emine'ye kavuşmaktan başka bir şey düşünemez olmuştu. Sabaha karşı aklına gelen ve onu birdenbire heyecanlandıran fikir yüzünden yanında yatan Yakup'u uyandırmış ve "Ben yola çıkıyorum," demişti. "Şansım varsa sabah trenine yetişirim. Haydi eyvallah." Aslında yalan söylüyordu. Önce hasreti burnunda tüten asker arkadaşı Selahattin'i bulacak ve onunla birkaç gün geçirdikten sonra gidecekti memleketine. Orada Meryem konusunda hiçbir şey söylememe yolunu seçecek, anlamlı bir ketumluk içinde susup duracaktı. Zaten az konuşan, hele askerden geldikten sonra hiç ağzını açmayan birisi değil miydi? Herkes bu suskunluğu olayın konuşulmasının istenmediği biçimde yorumlayacak ve üstüne gitmeyecekti. Hem kimsenin işine gelmezdi bu işi kurcalamak. Tam ayağa kalkmıştı ki uyku sersemi Yakup'un hırıltılı bir sesle "Meryem'i de uyandır," dediğini duydu. "Abi," dedi, "biliyorsun Meryem'i geri götüremem. O bir süre burada sizin yanınızda kalsın. Hem Nazik yengemle de iyi anlaşıyorlar. Ev işlerinde ona yardım eder." Bunun üzerine Yakup doğruldu ve gece lambasının ışığında çökük avurtlarını daha da koyulaştıran çok ciddi bir ifadeyle "Bana bak Cemal," dedi. "Bu dediğin olmaz. Bir boğaz daha beslememe imkan yok. Hem ben memleketten bu dertlerden kurtulmak için kaçtım. Ta buralara kadar gelip beni buldunuz. Rahat bırakın artık. Düşün yakamdan. Düşün yakamdan." Bunları o kadar kesin bir dille söyledi ve "düşün yakamdan" sözlerini öyle derin bir heyecanla tekrarladı ki Cemal abisinin içindeki memleket ve aile nefretinin şiddetini hissederek şaşkınlığa düştü ama aynı zamanda bu işin de olamayacağını anladı. Sabah evden Yakup'la birlikte çıktılar. Yakup şehirdeki bir kebapçıda garson olarak çalışıyordu. Aslında daha iyi para kazanacak bazı işler bulabilirdi belki ama onun planı başkaydı. Kebapçılık işinde iyi para vardı. Gün geçmiyordu ki yeni bir kebap salonu açılmasın. Ve bu lokantaları hep eski garsonlar açıyordu. Bu işte bir süre çalışıyorlar, et nereden alınır, sinirleri nasıl ayıklanır, döner nasıl sarılır, dönerci ustası kaça çalışır gibi incelikleri iyice öğrendikten sonra 3-5 garson bir araya gelip kendi lokantalarını açıyorlardı. Yakup'un da dilini dişini kilitleyen bir ihtirasla istediği şey kendi kebapçısını açmaktı. Belki ilk lokantayı tutturduktan sonra arkasından şubeler gelirdi. Kim bilir? Bir de bakarsın 5 yıl sonra 3 kebapçı dükkanının lokantada profesyonellerden öğrendiği gibi o da lokantaya dükkan diyordu artık, sahibi oluverirdi. Müşteri gani, lokantalar vızır vızır işliyor. Hem içeride masalara servis veriyorsun hem de gelip geçenlerin ağzının suyunu akıtması için sokağa açılan bir bölmeye yerleştirilmiş döneri ekmek arasına koyup ayaktaki müşteriye satıyorsun. Adana, Antep, Urfa, içli köfte, lahmacun, ayran, şalgam suyu dolu tepsiler gidip gidip geliyor, gidip gidip geliyor. İsmet, Zeliha ve Sevinç için bunları mutlaka yapacaktı, mutlaka. Onun çocukları memlekettekiler gibi kendi karanlık kaderleriyle baş başa kalmayacak, İstanbul'un iyi okullarında okuyacaklardı. Doğunun adetlerinden, sertliğinden, mutsuzluğundan mutlaka kurtulacaklardı. Mutlaka. Buna her gün yemin ediyordu. Ayrıldıkları zaman Yakup ona gideceği yeri tarif etmişti. Cemal fazla zorlanmadan balık halini buldu. İstanbul'u ilk gördüğü gün üzerine abanan ve onu şaşkına çeviren çılgın, neşeli kalabalık ve baş döndürücü hava burada da vardı. Balıkçı teknelerinin biri yanaşıp biri ayrılıyor, mendireğin üzerine serilmiş ağlar tuhaf tuhaf kokuyor, avdan gelen teknelerden on binlerce balık bir gümüş sağanağı gibi dökülüyor, martılar çıldırmışçasına inip kalkıyor, kırmızı renkli, daire biçiminde büyük tahta tepsilere konulmuş balıkların üstüne su serpiliyor, mavi önlüklü satıcılar müşteri kızıştırmak için seslerinin olanca gücüyle bağırıyor, şişman kediler balık kapmak için gizli harp planları geliştirerek köşelere siniyor, kuşkulu müşteriler balıkların gal sarmalarını kırmızı olup olmadıklarını anlamak için durmadan elliyor ve ne kadar taze olduğunu anlamak amacıyla ölü balıkların gözlerindeki son hayatiyet ışıltılarını yakalamaya çalışıyorlardı. Yerler ıslaktı. Çünkü hortumlarla sık sık ve kimsenin üstüne başına sıçramasını aldırmadan su fışkırtılıp duruluyordu. Cemal bu kargaşa arasında birkaç kişiyi çevirip elindeki kartı göstererek Selahattin'in yerini bulmak istedi. Önce yanlışlıkla müşterilere sorduğu için kimse bilemedi. Ama gözünü döndüren gürültülü meşguliyetinden bir an için kurtarıp da soru sorma olanağı bulduğu ilk balıkçı eliyle ilerideki bir tezgahı gösterdi. Cemal kalabalığın arasında tezgaha doğru yürürken şu İstanbulluların amma da acayip adamlar olduğunu düşünüyordu. Çünkü yanına yaklaştığında bile yüzüne bakmıyorlar ve sorduğu sorulara güç bela cevap veriyorlardı. O da sesini yükselterek 3-5 kere bağırdıktan sonra. Tezgahta balık satan mavi önlüklü gençler bir yandan plastik kovadan aldıkları suyu balıkların üzerine serpiyor, bir yandan da gel gel lüfere gel kalkana gel var balık var balık diye gırtlaklarını paralarcasına bağırıyorlardı. Cemal'i önce alıcı zannederek balıkların canlı canlı olduğunu anlatmaya giriştiler. Ama onun ısrarlı soruları karşısında Selahattin'in yazıhanede olduğunu söyleyip arkalarda bir yeri tarif ettiler. Aylar boyunca aynı ranzayı altlı üstü paylaşmış olan iki arkadaşın kavuşması Cemal'in beklediğinden de daha sıcak ve dostane oldu. Selahattin askerden sonra hemen kilo almış, pembe yanaklı yüzü yuvarlaklaşmış ve yeni bıraktığı ince telli kumral bıyıklarıyla askerlik günlerine pek benzer bir tarafı kalmamıştı. Vay diyerek onu kucaklamak için ayağa kalktığında Cemal Selahattin'in topalladığını gördü. Demek ki kurşun bir ekleme isabet etmişti. Bu sırada yazıhaneye pek çok kişi girip çıkıyor ve masadaki iki telefon sürekli çalıyordu. Selahattin Cemal'i masanın önündeki koltuğa oturttu, ona çay söyledi ve kaşıyla gözüyle kusura bakma işaretleri yaparak, gülücükler fırlatarak, telefonlara cevap vermeye, gelip giden müşterilerin işlerini görmeye koyuldu. Belli ki önemli bir ticarethaneydi burası. Cemal askerdeyken aynı koşullarda yaşadığı arkadaşının sivil hayatta kendisinin ulaşamayacağı kadar önemli bir yerde olduğunu görüyor ve orada patronun arkadaşı olarak oturup çay içmekten bile sıkılıyor, utanıyordu. O kalabalıkta hiçbir şey konuşmaları mümkün değildi zaten. Selahattin'in öğle yemeği için götürdüğü esnaf lokantasında Cemal'in askerlik arkadaşım diye tanıştırdığı birçok insan vardı. Tezgahta balık satan çocuklardan birisi Selahattin'in kardeşiymiş. O da masalarına oturdu ve yemek askerlik anılarını tazelemekle, gülmekle, şakalaşmakla geçti. Selahattin asıl soruyu akşam evde sordu. Senin büyük bir derdin var, anlat bana. Gün boyunca arpacı kumrusu gibi tasalı tasalı düşündüğünü gördüm. Nedir derdin? Para mı, iş mi, gönül meselesi mi? Öğleden sonra yine yazıhaneye döndüklerinde Cemal birkaç kez kalkmak için davranmış ama her seferinde Selahattin'in müthiş ısrarıyla karşılaşmıştı. Hayır, akşam bizim eve gideceğiz, dünyada bırakmam. Sonra Selahattin'in Honda arabasına binmişler ve sık apartmanlar sokaklara yer bırakmadığı için otomobillerin birbirine değerek geçebildiği bir mahalleye gitmişlerdi. Selahattin'in evi ikinci kattaydı ve kapısının önünde ayakkabılar çıkarılmıştı. Cemal de çıkardı. Selahattin kapıyı açan başı bağlı akça pakça genç kadını yengen diye tanıttı ve kadın hoş geldiniz dedi. El sıkmaya davranmamıştı hiç, dindar kadındı. İçeriye girdiklerinde Cemal bu salonun hayatında gördüğü en güzel yer olduğunu düşündü. Hiç bu kadar eşyayı bir arada görmemişti. Altın yaldızlı beyaz koltuk takımları ve oymalı kakmalı sehpalar o kadar çoktu ki bunlar ancak birbirine yapıştırılarak sığdırılabilmiş, bu yüzden de salonda hareket edebilmek epeyce güçleşmişti. Adım atılacak yer kalmaması ve birkaç koltuk takımının bir araya konması müthiş bir zenginliğe işaret ediyordu. Cemal'in mobilyalara hayran hayran baktığını gören Selahattin, bilgiç bilgiç, bunlar Lukens dedi. Cemal, Lukens'in ne demek olduğunu bilmiyordu. Daha önce hiç duymamıştı. Selahattin Lukens modasını biliyordu ama o da Türkiye'de her yerde reklamı yapılan bunca yaygın Lukens tarzının aslında Louis Queens demek olduğunu bilmiyordu. Televizyon duvarda bulunan ceviz kaplama büfenin içine yerleştirilmişti ve açıktı. Dini kanallardan birisinde başı örtülü bir kadın konuşuyordu. Evin her tarafının halıyla kaplı olduğu yetmiyormuş gibi duvarlarda da Mekke-i Mükerreme'yi ve heyecanlı bir geyik avı sahnesini gösteren halılar asılıydı. Ortalığı televizyon dahil her eşyanın üstüne konmuş ve herhalde yengenin çeyizini hazırladığı genç kızlık yıllarına mal olmuş el işi danteller kaplamıştı. Tavandan sallanan bir kristal avize bütün bu kargaşayı aşırı bir parlaklıkla aydınlatıyordu. Cemal, Selahattin'le arasındaki farkın artık uçuruma dönüştüğünü hissederek daha çok korktu. Bu kadar göz kamaştırıcı bir yerde oturan bir insan nasıl kendi arkadaşı olabilirdi ki? Selahattin akşam namazını kıldıktan, tezgahtan gelen taze balıkların sunulduğu acele bir yemekten ve yenge onlara çay servisi yapıp çekildikten sonra baş başa kaldılar. Selahattin can alıcı soruyu o zaman sordu. Cemal bir yandan bu olayı nasıl anlatacağını düşünüyor, kemküm ediyor, bir yandan da Selahattin'in ısrar etmesini istiyor, sorudan vazgeçmemesi için dua ediyordu. Çünkü Selahattin'den başka başına gelenleri anlatabileceği ve akıl danışabileceği hiç kimsesi yoktu. Kristal avizeden, süslemeli koltuklardan ve Kayseri bünyan Kars halılarıyla yağcı bedir kilimleriyle kaplı evden biraz ürkmüş bir halde kısa cümlelerle abartmadan, uzatmadan her şeyi anlattı. Selahattin onu dinledikçe hayret ediyor, başını sallıyor ve "Yok canım, daha neler?" diye sözlerle araya giriyordu. Sonunda dedi ki, "Dün müthiş bir günahın eşiğinden dönmüşsün. Yoksa bugün buraya bir katil olarak girecektin. Demek Allah son anda kalbine bir ilham vermiş ve seni günahtan döndürmüş. Buna çok memnun oldum." Cemal'in biraz kafası karışmıştı. Birlikte G3 piyade tüfekleriyle onca adamın üstüne ateş açtıkları Selahattin, bir insanın öldürülmesini ne kadar önemsiyordu böyle. Selahattin, o savaş dedi. Kur'an-ı Kerim'de savaşla ilgili hükümler ayrıdır. Ama bu, masum bir kızı öldürmek. Hiç aynı şey olur mu? Cemal onunla konuştukça, kızı öldürememiş olmanın verdiği eziklikten kurtulduğunu hissediyor, bunun için konuşmayı uzatıyordu. Ama Müslümanlıkta günaha girmiş kadınları öldürmek yok mu?
Yok.
Peki rejim, hani zina yapanların yarı beline kadar toprağa gömülüp taşlanarak öldürülmesi, o da mı yok? Yok dedi Selahattin. Bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'de yok. Hepsi sonradan uydurma. Nasıl olur dedi Cemal. Selahattin babasından öğrendiği her şeye karşı çıkıyordu. Babam Atatürk devrine kadar rejimin uygulandığını söylüyor. Bazı Arap ülkelerindeki yanlış bir uygulama bu. Dinde yeri yok. Osmanlı'da da tek bir kere yapılmış. Hem zinanın tespit edilmesi de çok zordur. Osmanlı hükümetleri bu konuda 3 kişi tarafından kılıcın kınında görülmesini ve bu konuda tanıklık yapılmasını şart koşar. Sen bu kızın adı neydi?
Meryem.
Hah, Meryem'in kınında kılıç gördün mü hiç? Cemal kızardı. Görmedim diye fısıldadı. O zaman nereden biliyorsun?
Söylediler.
Söylenti yüzünden insan öldürülür mü Cemal? Selahattin'in dini kendi dinlerinden farklı mıydı yoksa? Cemal hiç bu kadar hoşgörülü bir Müslümanlık duymamıştı daha önce. Selahattin, İslam'da adam öldürmek günahtır diye devam ediyordu. Cemal artık dayanamadı ve herhalde sen yanılıyorsun dedi. Baksana Hizbullah gibi birçok dini örgüt durmadan adam öldürüyor. Onlar sapık dedi Selahattin. Onlar siyaset için İslam'ı kullanıyor. Her dinin mensuplarından katil de çıkar, terörist de. Sen ana kaynağı yani Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın, bir de peygamberin hadislerine. Sahih-i Buhari'yi okudun mu?
Cemal başını önüne eğdi ve hayır dedi.
Allah bilir, Kur'an-ı Kerim'i de okumamışsındır sen. Peki senin baban nasıl din adamı? Seni nasıl yetiştirdi? Sonra canciğer arkadaşının din kültüründeki yanlış, hatta tehlikeli bulduğu bilgilerini düzeltmek ve onu irşad etmek için ertesi akşam Eyüp Sultan'da yapacakları tarikat ayinine götüreceğini söyledi. Bu iş karara bağlandıktan sonra da ana konuya dönüldü. İkisi birlikte bütün ihtimalleri düşünüp kafa patlattılar. Düğün bir türlü çözülemiyordu. Çünkü Meryem memlekete geri gidemezdi. Yakup kesin olarak istemediğine göre İstanbul'da da kalamazdı. Maazallah sonra sokaklara düşerdi. Onu bırakıp gitme olanağı kalmadığına göre Cemal ne iş yapacak, neyle geçinecekti? Hadi geçimini sağladı diyelim. Birlikte ev mi tutup oturacaklardı? Bu da olacak iş değildi. Evli olmayan bir kadınla erkek aynı evde nasıl otururdu? Onlara kimse ev bile vermezdi. Hem Cemal'in oralarda kalmaya niyeti yoktu. Bir an önce memlekete dönüp sevgilisiyle evlenmek istiyordu. Bunları saatlerce evire çevire konuştular. Sonra Selahattin anlaşılan bu işi bu gece çözemeyeceklerini, en iyisi sorunun üstüne bir istihare uykusu uyumalarının doğru olacağını söyleyip onu kalacağı odaya götürdü. Cemal kendisini o evde ağır perdeli misafir odasında yengenin kendisi için hazır ettiği temiz havlu asılmış banyoda çok iğreti hissediyordu. Ertesi gün elini öpmek üzere çıktıkları üst katta Selahattin'in babasının oturduğunu görecekti. Zaten apartmanın her dairesinde bir akrabaları vardı. 6. kaset, 2. yüzün sonu.